Çınaraltı.
Merhaba sevgili dinleyiciler. Çınaraltı programına hoş geldiniz. Bir haftalık bir arayla sizleri çok özlemiştik. Tekrar karşınızda olmaktan dolayı tarifsiz mutlu olduk. Sevgili dinleyiciler, Bizanslar zamanında İstanbul 14 daireye ayrılmıştı. 14 daire, 14 semte ayrılmıştı. Bunlardan birisi de Galata idi. Galata ilk zamanlarda İstanbul'un karşısında küçük bir köydü. İstanbul deyince tabii sur içini kastediyoruz. Eskiden İstanbul'dan maksat sur içiydi. Onun dışındaki yerler için kendi isimlerini kullanırlardı. Şimdi İstanbul deyince ta çekmecelerden efendim Kartal'a Pendik'e kadar olan yeri İstanbul olarak adlandırıyorlar. Eskiden böyle olacağını söyleseler eskiler inanmaz gülerlerdi. Neyse, Amalfililer, Pizalılar, Venedikliler ve Cenevizliler gibi Bizans'ın ticaretiyle ilgili olan birçok Latin şehirleri halkı çok eskiden beri İstanbul'a yerleşmişlerdi. Hatta bunların bugünkü Yemiş İskelesi civarından Sirkeci'ye kadar olan bölgede asıl şehirden duvarla ayrılmış mahalleleri ve çarşıları vardı sevgili dinleyiciler. Ancak bu yer kendilerine dar geldiği için zamanla Galata tarafına geçip oraya yerleştiler. Böylece sevgili dinleyiciler, burası yani Galata yavaş yavaş bir Latin şehri halini almaya başladı. Orta Çağ'da Bizans ticaretinin hemen hemen tamamı bu Latinlerin elinde bulunuyordu. Bunlar Bizans'taki bitip tükenmek bilmeyen kargaşalıklardan faydalanarak imtiyazlarını gittikçe genişletmişler ve kendi kendilerini idare eden küçük hükümetçikler, site devletleri haline gelmişlerdi. Galata'da yani İstanbul'un karşı yakasında ilk önce İmparator Zenon zamanında ve 475 tarihinde bir kule yapılmıştı. Bundan maksat Galata'yı her türlü tecavüzlerden, taarruzlardan, saldırılardan korumaktı. Ama bu kule denizin kıyısındaydı. Şimdiki gibi içeride değildi. Bu Galata'ya ilk yerleşenler Venedikliler olmuştu sevgili dinleyiciler. Sonra onlarla Bizanslılar arasında geçen savaşta Cenevizliler tarafsız kaldıkları için ve daha bazı durumlarda onlara yardımda bulundukları için Galata tarafında araziye ve geniş imtiyazlara sahip oldular. Kimler? Cenevizliler. Cenevizli demek Cenovalı demek. Cenova şehri var ya İtalya'nın, oralılar da Cenevizli deniyor. Bu Cenevizliler Orta Çağ'da ve Yeni Çağ'da Akdeniz havalisinde çok değişik üslere sahipti sevgili dinleyiciler. Mesela işte bugünkü Galata onların bir ticari üssü olduğu gibi Kırım'da Cenevizlilerin elindeydi. Venedikler ise Girit, Kıbrıs gibi adalara sahip olmuşlardı. Tabii bunlar denizci millet oldukları için böyle üsler elde etmek onların işine geliyordu. Bu Cenevizliler Galata'ya Venediklerden sonra sahip oldular. 1303 yılında da sevgili dinleyiciler İmparator 2. Andronikos Paleologos'tan bu şehirlerinin genişletilmesi için ve askeri yönden tahkim için bir ferman aldılar. Bunun üzerine sevgili dinleyiciler ve daha sonra da tabii her fırsatta bu Galata'nın etrafını surlarla, hendeklerle çevirdiler. Günümüzden 70-80 yıl evveline kadar bu surların kalıntıları hala duruyordu. Bunların bir kısmı İstanbul'un alınmasından sonra ve hakimiyet alameti olarak Fatih tarafından yıktırılmıştır. Bu şimdi İstanbul surlarının da zaten birkaç kere yıkıldı. Fetih'te zaten büyük kısmı yıkılmış, harap olmuştu. Ondan sonra tekrar inşa edilmiş, tekrar yıkılmış. Sultan Abdülhamit burayı yıkıp şehri şehre katmak ve şehrin sıkıntısını, daralmasını önlemek istemişse de ömrü vefa etmemişti. Bugün kalafat yerine doğru olan bu Galata surlarının kalafat yerine kadar olan o taraftaki kısımlarından birkaç parça duvar hala duruyor. Birkaç kule kalıntısı var. Bir de Sen Benua manastırlarının içine rastlayan bir iki kule harabesi var. Ondan başka bu Galata surlarından günümüze hiçbir şey intikal etmemiş. Galata ismi, neyse onu zamanı gelince anlatırız da, önce daha önce ne dendiğini söyleyelim. Bu Galata'nın incir ağaçları pek boldu eskiden sevgili dinleyiciler. Onun için bunlara ilk zamanlarda incirlik manasına Rumca Sikai deniyordu. Sonra İmparator 1. Justinianus, ki bu 6. asırda yaşamış, burada bir saray yaptırmış ve bazı binalar yaptırmış. Bu Galata'yı, Galata şehrini imar ettirmiş. Surlar yaptırmış. Bu yüzden buraya Justinianopolis denmiş. Yani Justinian'ın şehri. Peki Galata ismi nereden geliyor? Şimdi Galata Kelt kelimesinden bozmadır diyen tarihçiler var. Kelt ne? Kelt malum Fransa'da Galya diye bir bölge var. Bu bölgenin yerli halkına Keltler deniyordu. Galyalılar. Bu Galyalılar malum İngiltere'ye geçmişlerdir. İngiltere'de bir müddet yaşamışlar. Daha sonra Angıllar, Saksonlar, Bretonlar adaya çıkınca, yani barbar kabileleri, Cermen kabileleri adaya çıkınca bu Keltler, bugünkü Galler denilen bölgeye sıkışmışlar. Etme bulma dünyası. Onlar İngiltere'ye çıkmadan önce de İngiltere'nin hakimi Piklerdi. Bu Pikler, Keltler oraya çıkınca bir kısmı İskoçya'ya kaçtı. İskoçların atası oldu. Bir kısmı İrlanda'ya geçti. İrlandalıların atası oldu. Keltleri de bu işte Bretonlar, Angıllar, Saksonlar ittiler. Onun için oraya Bretonya de, Britanya denir. Bretonların şehri veya İngiltere denir. Angılların şehri manasına. Neyse, işte bu Keltler vaktiyle çok güçlülerdi sevgili dinleyiciler ve denizci bir milletti. Oradan kalkmışlar, bugünkü Anadolu'ya gelmişler, Ankara havalisinde bir krallık kurmuşlar. Ankara'nın eski ismi Galatya'dır. Daha doğrusu o bölgenin adı Galatya'dır. Ankara oranın baş şehridir. Ankara'ydı ismi Ankara'nın. Ankara gemi çıpası demek. Orada bir iç deniz olduğu rivayet ediliyor. Hatta kalıntılardan da bu anlaşılıyor. Benim dediğim binlerce yıl önce. Ankara'da kalmamış Keltler sevgili dinleyiciler. Ta Mezopotamya'ya, yani bugünkü Irak, Bağdat havalisine kadar inmiş, oralara hakim olmuşlar. Bunlardan Anadolu'da ve Orta Doğu'da bir eser kaldı sevgili dinleyiciler. Tulum veya gayda. Bugün İngiltere'de çalınan gayda müzik aleti Anadolu'da, Karadeniz'de ve Orta Doğu'da Ürdün havalisinde hala kullanılır. Artık Keltler mi onu bizden aldılar da memleketlerine götürdüler? Yoksa memleketlerinden mi getirdiler de Anadolu'ya ve Orta Doğu'ya bu çalgıyı bıraktılar? Orası meçhul. İşte bu Keltler Anadolu'da, İstanbul'da, Galata'nın olduğu yerde de bir müddet kaldılar ve oraya isimlerini verdiler. Galata, Kelt şehir isminden bozmadır deniyor. Evet, Galata'ya neden Galata denmiş? Keltlerle bir alakası var dedik. Bu çok eski bir isim. Binlerce yıllık bir isim. Ve şimdiki Beyoğlu'nu da eskiden ihtiva ederdi. Beyoğlu isminin menşei yenidir sevgili dinleyiciler. 16. asırda başlar. O zamanlar Venedik Cumhuriyeti'nin bir İstanbul elçisi vardı. Ona Balyoz denirdi. Daha sonra bu O zamanki İstanbul'da bulunan Venedik elçisi sonradan Venedik Cumhurbaşkanlığına seçildi. Andrea Gritti'ydi adı. İşte bu Andrea Gritti'nin İstanbul'da bulunduğu zamanlar güzelliğiyle ün salmış bir Rum metresi vardı. Bundan bir oğlu oldu. Ve annesiyle nikahsız yaşadığı halde Alyozo ismini koyduğu bu çocuğu resmen tanıyıp kendisine soyadını da verdi, Gritti. Aloysio Gritti mükemmel bir tahsil gördü. Yani bu Venedik Balyozu'nun oğlu. Sonra yetişti ve İstanbul'a yerleşti. Şimdiki Taksim havalisinde kendisine Batı üslubunda bir saray yaptırdı ve burada yaşamaya başladı. Kanuni Sultan Süleyman devrinin meşhur sadrazamı Makbul İbrahim Paşa ile de iyi ahbaptılar. Hatta paşa arada onun sarayına gelerek gece misafir kaldığı olurdu. Aloysio Gritti bu dostu yani Makbul İbrahim Paşa, Maktul İbrahim Paşa'ya dönünce yani idam edilince edilmekten bir yıl önce İstanbul'u terk etmişti. İstanbul'dan ayrılmıştı. Tabii kendisi gayrimeşru da olsa bir beyin oğluydu. Bir kişizadeydi. İşte onun için Türkler onu Frank Bey oğlu diye anarlardı. Semt ondan sonra onun adını aldı ve kısaltılarak Bey oğlu şekline dönüştü. Cenevizliler Galata'yı sonradan yalnız bu tarafı için kullanılan ve karşı kıyı manasına gelen Peramatis sözünün kısaltılmış şekli olan Pera diye anarlardı. Yani Galata ve Beyoğlu kısmına Cenevizliler Pera derlerdi. Nitekim kendi topluluklarına da yani Cenevizliler kendi cemaatlerine de Magnificia Comitia di Pera yani büyük ulu Pera cemaati derlerdi. İşte Rumların Kelt dedikleri Golvalar, Galyalılar 3. yüzyıl sonlarında başkanları Brennus'un kumandasında buradan geçmişler ve semte adını vermişlerdi. İşte Galata adı buradan kalmıştı. Nitekim Rumlar Latinlere Galata'da oturdukları için Galos derlerdi sevgili dinleyiciler. Bu Galos Doğu Anadolu'da da Rumlara Rumların Latinlere verdikleri bir isimdir ve Katolik olanlara, Katolik gayrimüslimlere doğuda Galos derlerdi. Cenevizliler kaleleri ve Galata Kulesi'ni yapmadan evvel Bizansların da bu tarafta kaleleri vardı. Bunlar eski Galata gümrüğünün bulunduğu yere rastlardı ve Haliç'i kapayan zincirin, o meşhur zincirin bir ucu buraya bağlı bulunuyordu. Hatta Cenevizlilere kasabalarını surlarla çevirme müsaadesi verildiği zaman bu kale onların duvarlarının dışında bırakılmış ve Bizanslara ait olarak kalmıştı. Galata Kulesi ise Cenevizliler tarafından surlarla beraber yapılmıştır. 1446 yılında bir miktar yükseltilmiş bu kule ve bu kulenin adı o zaman İsa Kulesi'ydi, öyle anılırdı. O zamanlar tepesinde bir haç bulunurdu. Osmanlılar zamanında 1794 yılında bir yangın çıktı. O yangında bir hayli zarar gördü bu kule ve külahı tamamen yandı. Daha sonra Sultan 3. Selim bunu onardı, tamir etti. 1824 yılında Sultan 2. Mahmut zamanında yine bir yangına uğradı, yine hasara uğradı. Tekrar onarıldı. Koni şeklindeydi külahı. Çürüyüp çöktüğü için 1877 yılında Sultan Hamit zamanında son tamirinden önceki şekilde tamir edilmişti. Yüksekliği deniz yüzünden 130 metredir. Bulunduğu yerdeki toprak yüzünden de 50 metre kadardır kulenin yüksekliği. Yapıldığından beri yeri değişmiş. Yalnız üst kısmı değişmiş. Son tamirinde bu da eski halini almış. Şimdiki şekli eski hali gibidir. Cenevizliler bu surları 1341 yılında tamamlamışlardı sevgili dinleyiciler. O zaman Galata, Ceneviz hükümeti tarafından tayin edilen ve Podesta denilen bir temsilci tarafından tam yetkiyle idare olunmaktaydı. Galata surlarının dışında bağlar, bostanlar vardı sevgili dinleyiciler. Kasabanın nüfusu arttıkça oturulan kısım Beyoğlu sırtlarına doğru yayıldı. Böylece Beyoğlu semti yavaş yavaş meydana geldi. Pera adı da burası için kullanılmaya başlandı. Asıl kasaba ise artık sadece Galata diye anılır oldu. Galata aslında dar bir bölgeye sıkışmış olduğu için Cenevizliler 19. yüzyıldan itibaren surların dışında sayfiye evleri edinmeye başladılardı. Zenginler bilhassa yaz aylarında burada otururlardı. Bittikten sonra Türkler evvela Kule Kapısı semtinde yerleştiler. Şimdi Divan Edebiyatı Müzesi olan meşhur Kule Kapısı Mevlevi Hanesi'nin bulunduğu sokağın alt kısımda Kule Kapısı Camii'ni yapmışlardı. Bu karşı kıyıda Türklerin inşa ettiği ilk camidir. Müslümanların inşa ettiği ilk cami Arap camidir. Ama Türklerin inşa ettiği ilk cami işte bu Kule Kapısı Camii. Cami zamanla harap oldu. Biraz aşağısındaki mezarlık ise yüksek duvarları sayesinde uzun süre yerinde kalabildi. Evet sevgili dinleyiciler, İstanbul fethedildikten sonra Türkler Galata'ya geçtiler ve Kule Kapısı Camii'ni yaptılar. Daha sonra 60 yıl kadar geçtikten sonra Tophane'den Kasımpaşa'ya kadar uzanan ve dört yol ağzına yani bugünkü Kumbaracı ve Asmalı Mescit sokaklarının Beyoğlu Caddesi ile kesiştikleri yere kadar varan kalabalık bir Türk mahallesi doğdu. Daha önce Yıldırım Bayezid zamanında buralarda bir Türk mahallesi vardı ama daha sonra Osmanlı Devleti güçsüzleşince bu mahalle dağıtılmıştı. Artık Galata'da yavaş yavaş Türkleşmeye başlamıştı. 1492 yılında Sultan II. Bayezid devrinde vezirlerden İskender Paşa'nın çiftliğinin bulunduğu yerde bu yukarıda adı geçen Kule Kapısı Mevlevi Hanesi inşa edildi. Daha ileride sevgili dinleyiciler yine bu tarihlerde aynı padişah tarafından o zamanlar Galata Sarayı diye anılan Acemi Ocağı kışlası yaptırıldı. İşte Enderun Mektebi buradaydı. Burada yetişenler kabiliyetlerine göre saray hizmetine veya çok itibarlı bir teşkilat olan Kapıkulu Süvari Ocakları'na alınırlardı. Değerli bir ilim ve irfan yuvasıydı. Bugün yerinde Galatasaray Lisesi bulunmaktadır. Hatta onun da hikayesini bilirsiniz. Burada Sultan Bayezid burada avlanmaya çıkmış. Bir dervişle karşılaşmış. O dervişe bazı sorular sormuş. Dervişten bir istediği olup olmadığını derviş buna gül yetiştirdiğini söylemiş ve ona gül ikram etmiş, gül hediye etmiş. Padişah bu gülleri çok beğenmiş kokusuyla, rengiyle ve ondan kendisinden bir şey istemesini emir buyurmuş. Derviş de demiş ki buraya demiş şu gül bahçesinin olduğu yeri bir ilim irfan merkezi yapsanız da bu memleketin evlatları burada yetişseler. Baş üstüne demiş Sultan Bayezid işte o acemi ocağı kışlasını yani Enderun Mektebi'ni, saray akademisini, Saray İlimler Akademisi'ni buraya yaptırmış. O zat derviş de ki adı Gül Baba'dır. Kabri burada bu acemi kışlasının Enderun Mektebi'nin ortasındadır. Bugün hala orada. Şimdi yerinde Galatasaray Lisesi var. Neyse yine bu devirde sevgili dinleyiciler tersane kalafatçı başısı Yunus Ağa dört yol ağzındaki sonradan dış kapısını saran pek güzel ve özellikle ince ipek gibi yaprakları pek makbul olan asma ağacı dolayısıyla Asmalı Mescit diye anılan camiyi yaptırdı. Zamanla semte de kendi adını verdi. Bu cami bugün aynı ismi taşıyan sokağın alt tarafında ve sol koldaki minare sokağının başındaydı. Bugün mevcut değil. Mezarlığında ve mescide yakın yerde bulunan Yunus Ağa'nın kabri de ortadan kalkmış. Asmalı Mescid'in harap minaresi uzun süre orada kaldığı için sokağa da adını vermiştir. Bugünkü Tünelbaşı civarı tamamen Türklerin oturduğu bir yer haline gelmiş bulunuyordu sevgili dinleyiciler. Galata'da sık sık çıkan yangınlar yüzünden yabancı elçilikler yavaş yavaş Beyoğlu tarafına yerleşmişlerdi. Böylece Fransa, Venedik, Raguza, İngiltere, İsveç, Danimarka ve daha sonra Hollanda, Lehistan, Rusya gibi devletleri tek bir caddeden ibaret ve etrafı dar sokaklarla sarılı Beyoğlu'nda mükellef konaklar edindiler. Buraya ilk yerleşen Fransa elçiliğidir. Onu öbürleri izlediler. Bunun üzerine bu elçiliklerin tebaaları da aileleriyle beraber kendi elçiliklerinin civarında yerleşmeye başladılar. Ve buralarda evler ve kiliseler yaptılar. Galata'daki en eski binalar ise evvelce kiliseyken 665 yılında İstanbul'un Araplar tarafından kuşatılması sırasında camiye çevrilen Arap Camii, bir de Saint Pierre Kilisesi ile Saint Benoît Manastırı'dır. Bu binalar en eski binalardır. Bu Arap Camii buradaki ilk cami, İstanbul'daki ilk cami. Mesleme bin Abdülmelik tarafından buraya Müslüman Araplar çıkmışlar ve bu camiyi yapmışlar. Bunların dışında daha yakın zamanlara ait olmakla beraber Galata Köprüsü ile Azap Kapı arasında yine bazı eski yapılara rastlamak mümkündür. Kürtçüler Kapısı'ndaki Yelkenciler Han'ın bazı kısımları, efendim Yemeniciler Sokağı'nı güneyindeki bazı mağazalar, Perşembe Pazarı Caddesi ile Galata Mahkemesi Sokağı'nı birleştiği köşedeki ev, yine Perşembe Pazarı Caddesi ile Bakır ve Samur Sokakları'nın arasında rastlayan bir kısım mağazalar, yine bu cadde ile eski taş çıkmazının birleştiği köşedeki han, Voyvoda Caddesi'ne çıkan Banka Sokağı'ndaki kargil bina bu eski binalardandır. Bunun dış cephe duvarında ve ikinci kat hizasında bir taş levha var. Orada Fransızca yazı var. 1762 tarihli 30 Oktober 1762 tarihli bir yazı. André Schönier 30 Ekim 1762 tarihinde bu evde doğmuştur diye yazıyor. Kim bu André Schönier? Bu zat Fransız edebiyatının ve Fransız ihtilalinin tanınmış kişilerinden. 2 yaşında bulunduğu sırada ailesiyle beraber Fransa'ya gitmiş, orada büyümüş, okuyup yetişmiş. Fransa ihtilali sırasında Londra Elçiliği mahiyetinde memur olarak bulunuyordu. 1790 tarihinde Paris'e döndüğü zaman terör devri başlamıştı. Kendisi bu terör idaresine karşıydı ve onun aleyhine şiirler yazmaya başladı ve halkı bu idareyi devirmeye çağırdı. İşte bu yüzden 1794 yılında tevkif edildi ve idam edildi. Bunun babası Louis Schönier evvelce İstanbul'a gelmiş, Galata'ya yerleşmiş bir Fransalı çuha tüccarının yanında çalışmıştı. Aslı Kıbrıslıdır. Aslı Kıbrıslı bir aileden, kayınpederi Kıbrıslı, Elizabeth adında bir kızla evlenmiş. İşte André ile André babası gibi İstanbul'da doğmuş. Bir de onun kardeşi var. 1812'de Paris'te ölmüş, Joseph. Bu evliliğin mahsulleri. Louis Schönier daha sonra Fransa'nın Fas konsolosluğuna atanmış ve 15 yıl kadar burada hizmet etmiş. İşte dedi ki o zaman Latinler bu Fransa Galata'da, işte bu ailenin de Galatalı olduğunu bu evdeki tabeladan öğreniyoruz. Fransızın evinin karşısındaki Banka Sokağı ile Perşembe Pazarı Caddesi'nin birleştiği yerdeki bina Ceneviz Podestası'nın eviydi. Yani Ceneviz Valisi'nin eviydi. 75 yıl kadar veya 100 yıl kadar evvel yıkılmış ve yerine Frankini Hanı yapılmış. İlk binayı yaptıran Podesta Marinisi. Bununla beraber Podestaların çoğunlukla resim makamı yoktu. Bu memuriyete kim atanırsa onun konağı bu işi görürdü. Nitekim Arap Camii'nin karşısında bulunan binanın alt kısmı da bir zamanlar Podesta konağıydı. Galata surları bir katlıydı sevgili dinleyiciler. Kalenin içinde ayrıca 3 kat bölme hisar duvarı bulunurdu. Dış sur kapıları 11 taneydi. Bunlar batıda Kasımpaşa tarafında Meyit Kapısı, güneyde deniz kıyısında Azap Kapısı, Kürekçi Kapısı, Yağ Kapanı Kapısı, Balık Pazarı Kapısı, efendim Karaköy Kapısı var. Doğuda deniz kıyısında Aya Nikola veya Kurşunlu Mahzen Kapısı var. Denize karşı Kireç Kapısı. Denize açılan demir kapı var. Kara tarafında tophane kapısı var. Kule tarafında küçük kule kapısı var ve büyük kule kapısı var. İç bölmede de kapılar var. Karaköy kapısı, Mihal kapısı, meydancık kapısı, kilise kapısı, iç azap kapısı ve savak kapısı diye. Surların uzunluğu ortalama 13.350 metre. Duvarların yüksekliği de yer yer 10 veya 20 metreydi. Surlar 1864 yılında tamamen yıktırılıp ortadan kaldırıldı. 17. yüzyılda sevgili dinleyiciler, Galata'da 18 Müslüman, 70 Rum, 3 Latin ve 2 tane de Ermeni mahallesi vardı. Bu sıralarda burada oturanlar gemici, tüccar, el sanatçısı, marangoz, kalafatçı gibi kimselerdi. Halkının çoğu Cezayir kesimi elbise giyerdi. Kaptanları, kabadayıları meşhurdu. Meyhanecileri Rum, satıcıları Ermeni, aracıları Yahudiydi. Ulfeci denilen genç çocuklarla aracıların işi rezaletten ibaretti. Has beyaz ekmeği, elvan şekeri, süslü varaklı bahar helvası ve baharlı simiti meşhurdu. Burada Hristiyanlara hizmet veren çeşit çeşit meyhaneciler vardı ve bu meyhanecilerin de şarapları meşhurdu. Evet, Galata'dan bahsettik. Galata eskiden İstanbul'un dört rüknünden biriydi Osmanlı Devleti zamanında. Diğerleri Eyüp, Üsküdar ve Suriçi. Daha Galata ile ilgili belki anlatacaklarımız vardı. Galata ile ilgili ecnebilerin intibalarını anlatacaktık. Galata ile ilgili bazı hikayeler, bazı hatıralar nakledecektik. Bazı şiirler ve şarkılar verecektik ama vaktimiz buna müsaade etmedi. Bir başka programda inşallah fırsat olursa bunlardan bahsederiz. Böylelikle Bir Çınaraltı programının sonuna geldik. Haftaya inşallah tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın sevgili dinleyiciler.
Çınaraltı.